Ayrım 21.
Sayfa 221. Kakma ustasını yendikten sonra Malone şarkı söylemeye başladı. Tepemizde yoksulluk, aile büyük, mekan dar. Ne çizme, ne yorgan var. Delik tavandan akan yağmur, ölüme de hep yardımcı olur. Ne de dokunaklı ve hüzünlü sözler, diyordu Duval'in karısı. Ama sözlere hiç de uymayan mutluluk verici, neşeli bir melodi. Yoksa bunları siz mi yazdınız? Melodi gerçekten de şiirin içeriğine zıt. Fakat başka türlü ağlıyor insan. Çok hüzünlü bir tablo. Ben drama katlanamam, dedi Malone. Bu sözler benim bir arkadaşıma ait. Müzik ise operanın büyük ustası Johann Strauss'un. Bu gerçek şairi görmek isterim, dedi dalgın bir edayla masayı toplayan Catherine. Bu o kadar kolay değil. Şairim ne genç ne de yakışıklı. Üstelik işçi. Fakat Beranger 1780-1857, tanınmış Fransız şair. Ülkesi şiirinde şarkı türünü geliştirmiş, restorasyon döneminde iki kez hapse atılmış, beyaz terörü, sansür rejimini protesto etmiş, üst sınıfların asalaklıklarıyla dalga geçmiştir. De Marquis değildi. Adı Eugène Potier. Eugène Potier, 1816-1887, işçi davalarını türkülerle dünyaya yayan şair, işçi kökenlidir. 1848 yılında barikatlarda komünar, 1871'de ulusal mecliste milletvekiliydi. 1871 yılında gittiği sürgünden 1880'de dönünce yeni kurulan işçi partisine girdi. Öldüğünde yoksulluk içindeydi. Sizin gibi bir kız Catherine, doğrusu şairleri esinlendirmek için yaratılmış. Onu buraya getireceğim. Öğle yemeğine yetişmeye çalışın. Jean bize lezzetli bir çorba yapmamız için öteberi getirecek. Şairler bir de işçi ise her zaman açtırlar, dedi. İnternasyonelciler arasında konukseverliğiyle oldukça ünlü olan Janet. İnternasyonel şube üyesi olan kumaş desencisi şair Eugène Potier yaşlı, hasta bir insandı. Oldukça çirkindi ve antik edebiyatı çok iyi bilen Wroblewski, onun solgun yüzünde, basık burnunun çizgilerinde, çukurlaşmış keskin gözlerinde Ezop'la bir benzerlik bulmuştu. Fakat ünlü masal yazarında da olduğu gibi Potier konuşmaya başlar başlamaz, dış görünüşüne ilişkin olumsuz izlenim bir anda silinmiş, konuşmaya başlayınca çekici bir görünüm almıştı. Bu yaşlı emekçi şair güzel olan her şeyi seviyordu. Kavgacı ve doğrucuydu. Şiirlerinde hiçbir zaman Beranger gibi yoksulları yazgıya boyun eğmeye çağırmıyor, elinde heybesi ve değneği olan bir dilenciye dönüştürmüyor, onların amansız bir mücadeleye hazırlanmasını istiyordu. Yoksulluktan nefret ediyor ve umutsuzluk edebiyatı yapmıyordu. Potier, Alman halkına yapılan savaşın sona erdirilmesine ilişkin çağrıya imza atmıştı. Şu an silahın hakkını verebilmek için şiirle geçici olarak vedalaşmam gerekti, diyordu Catherine Stock'a. Onun genç ve yalnız bir terzi kız için şiir yazma ricasına yanıt olarak. 1870 yılı Aralık ayında Modena Villa'ya ince uzun boylu güzel bir kadın geldi ve Lenchen'e bir tavsiye mektubu uzatarak kendisini yurttaş Marx'a götürmesini rica etti. Helen Demut giren kadını dikkatlice inceliyordu. İnsanları iyi tanırdı. Ben Rusum, adım Tomanovskaya, Eliza Tomanovskaya, dedi kız. Lenchen konuğun tıpkı Jenichen gibi koyu siyah saçları ve parlak samimi gözleri, Tusi gibi afacan fakat aynı zamanda mahcup tatlı bir gülümseyişi olduğunu düşünüyordu. Bekleyiniz, dedi Lenchen İngilizce emredercesine ve ikinci kata Marx'ın yanına çıktı. Bana öyle geliyor ki Karl, onu kabul edebilirsin, dedi Lenchen, gelen kişinin adını söyleyip mektubu uzatarak. Marx zarfı açtı. Değerli yurttaş, bu mektupta size Rusya'da kendisine dürüstçe ve ciddi olarak devrim davasına adamış en iyi arkadaşımız olan Bayan Eliza Tomanovskaya'yı büyük bir güvenle tavsiye etmemize izin verin. Onun aracılığıyla sizinle yakından tanışmamız ve ayrıca sizi şubemizin durumu hakkında daha ayrıntılı olarak bilgilendirmemiz mümkün olursa mutlu olacağız. Bu konuyu Tomanovskaya ayrıntılı olarak anlatabilir. Durum kuşkusuz üzüntü vericidir. Çünkü bir yandan Çar'ın her türlü özgür propagandanın önüne koyduğu engeller, diğer taraftan da cahillik ve sahtekarlık Rus toplumunun eğitimli olarak bilinen katmanlarına işlemiştir. Üstelik küçük grupsal çıkarlar gençler arasında dahi devrim davasını sekteye uğratmaktadır. Gençlerin saflarında daha önceki Alman öğrenci birliklerini tahlil etmek isteyen ve devrimcilik oynama merakında olanlar, Rusya'da başka herhangi bir yerden daha az mümkün olan, halk için fakat halksız bir devrim gerçekleştirmek için kendini yetenekli görenler var. Tüm bunlar konumu gereği uluslararası birliğin gerçek propagandacıları olabilecek ve olması gerekenlerin çoğunun devrimin gerçek önemini kavramaktan uzak olduklarını ortaya koyuyor. Rusya'da ortak bayrağımızı dikmek ve sağlamlaştırmak için daha çok çaba gerekiyor. Ancak bizim belirlenen görevin başarıyla yerine getirileceğinden en küçük bir kuşkumuz yok ve Rus devrimci hareketinin proletaryanın ortak Avrupa hareketi yönüne çevrilmesi gerekliliği düşüncesini öncelikle biz öne sürdüğümüz için mutluyuz. Bayan Eliza burada oluşturduğumuz girişken propaganda gruplarının genelgelerini size sunacak. Bize bildirmek için gerekli bulacağınız her şey hakkında Bayan Eliza bize yazacak. Geri dönüşünde ise daha çok yakın dostları, işçi birlik örgütleri, İngiltere'nin toplum ve politik hayatı hakkındaki izlenimlerini bize aktaracak. Bu sorunların incelenmesinde kendi tavsiye ve direktiflerinizle ona yardımcı olacağınıza eminiz. Şimdiden yapacağınız yardımlar için size teşekkür ederiz. Değerli yurttaş, kardeşçe selamlarımızı kabul edin. Marx yerinden kalktı ve Cenevre'den gelen genç elçiyi karşılamaya gitti. Eğer konuğun üzerinde alacalı bir şalvar ve atlas bir şal olsaydı, bir Türk kadınına ya da Byron'ın Don Juan'ını kendisine tutsak eden Medora'ya benzetebilirdi. "Merhaba, sizi gördüğüme çok memnun oldum," dedi Rusça her sözcüğü bastırarak. Daha sonra babacan bir gülüşle ekledi. "Kaç yaşındasınız?" "19," dedi Eliza. Sık kirpikleri kaşlarına doğru yukarı kalktı ve sonra kaşları soru işareti gibi büküldü. Yanakları al al oldu. Kısacası Marx'ın inceleyici, dostça bakışı karşısında kapıldığı heyecanını bastırdı. "Yani siz anarşistlerin Cenevre'deki tartışmaları sırasında o heybetli Samson Bakunin'i utandıran ve onun etkisini kıran Dalila mısınız? Fırça yapımcılığından öte becerileri de olan ihtiyar bekar bana Bakunin'i gülümseyişinizle ezdiğinizi yazdı. Bu ideolojik boşluklarını tumturaklı sözler arkasında saklayan insanlarla mücadele için en karşı konulmaz silahtır. Anlatın lütfen nasıl oldu tüm bunlar?" Marx'ın evindeki sıcak ortama çabuk alışan Eliza, üstün anlatımcı yeteneğini sergileyerek anarşistlerin toplandığı Cenevre kahvesini, Bakunin'in kendisini kah cefakar bir firari kürek mahkumu, kah filozof, kah yok edici tanrı olarak betimlediği çağrı afişlerini anlatıyordu. Eliza kürsülerde kükreyen, Marx ve takımına iftira oklarını yönelten Bakunin'i başarıyla taklit ediyordu. Ona göre anarşizmin ideoloğunun konuşması sağır edici bir kuru sıkıdan başka bir şey değildi. Boş sözlerle dolu tartışma her şeyin kavgayla bitebileceği berbat bir temsile dönüşmüştü. Ve işte o an Eliza Tomanovskaya, öfkeden kudurmuş Bakunin'in kendinden geçmiş Yutin'e saldırısını önlemişti. Aniden sahneye fırlayıp izleyenlerin büyük bir sevinçle karşıladığı ve Bakunin için bestelenmiş, çok ağır ironik sözleriyle dikkate çeken hareketli bir şarkı söylemeye başlamıştı. Gürültülü kahkahalar yayılınca da anarşizmin önderi mağlup olmuş ve daha en baştan beri bir soytarı oyununu andıran tartışma ortamından utanarak kaçmıştı. Marx, Eliza'nın anlattıklarına uzun uzun güldü. Bu genç Rus devrimcisinin canlılığı ve derin zekası karşısında hoş bir şaşkınlık içindeydi. Ancak Doktor Marx, bu entrikacı ve palavra düşkününün enternasyonele nasıl sızdığını aklım almıyor, dedi Tomanovskaya. Onu yakından tanıyor muydunuz? Bana öyle geldi ki o sizin şahsınıza karşı çok acımasız. Bakunin'le bir çeyrek yüzyıldan fazla süredir tanışırız, diye söze girdi Marx. Uzun bir aradan sonra 1864 yılında yeniden Londra'da karşılaştık. Durup dinlenmeden birlikte çalışacağına söz verdi. Elbette davamıza zarar verebileceğini o zaman tahmin edememiştim. Bakunin İtalya'ya gitti, diye anlatıyordu Marx. ve kendisinden birkaç yıl haber alınamadı. Sonra yeniden İsviçre'de ortaya çıktı. Orada enternasyonele değil, burjuvaların Barış ve Özgürlük Birliği'ne dahil oldu. Bakunin birliğin yürütme komitesine girdi, fakat orada sadece onun diktatörce etkisine karşı koymakla kalmayıp, şüpheli bir Rus olarak onu takibe aldılar. Enternasyonel'in Brüksel Kongresi'nin hemen ardından Barış Birliği Bern'de bir kongre düzenledi. Bu kez Bakunin Firebrand gibi kışkırtıcı rolünü oynadı. Salak burjuvalara korku salıp Bay Bakunin'in Barış Birliği'nden gürültülü ayrılmasını sağlamaya yönelik bir dizi saçma karar önerdi. Onun Bern Kongresi'ne sunduğu programın içerdiği sınıfların eşitliği, sosyal devrimin başlangıcı olarak miras hakkının kaldırılması ve buna benzer bir dizi ipe sapa gelmez, uydurma fikirlerden söz etmek yeterlidir ki tüm bunlar bir anlık etkilemeye yönelik düzeysiz doğaçlamalardır. Bakunin'in Paris ve Londra'daki arkadaşları onun Barış Birliği'nden ayrılmasını alçakça bir karar diye niteleyerek tüm dünyaya duyurdular ve onun bu gülünç ve hiçbir yeni fikir içermeyen sıradan programını da özgün bir program diye lanse ettiler. Bu sırada Bakunin, Enternasyonel'in Cenevre'deki Romen Şubesi'nde faaliyetlerine başladı. Onun bu adımı atabilmesi için yıllar gerekiyordu. Fakat Bay Bakunin'in enternasyonelde darbe yapmaya karar vererek buradaki görevini bu amaca alet etmesi için birkaç gün yeterli oldu. İsviçre'de de onun ustaca numaralarına tanık olduk. Düşünün Dr. Marx, bir süre önce yeni bir fikir ileri sürdü. Rusya'da sokak eşkıyalarının dışında ideolojik devrimci olmadığını, İtalya'da bu tür devrimcilerin baldırı çıplaklar olduğunu söyledi. Bakunin'in yaptığı hiçbir şey artık beni şaşırtmıyor. Londra Genel Konseyi'nin ardına gizlenerek sözüm ona Sosyalist Demokrasi Birliği'ni kurdu. Bu birliğin programı Bakunin'in Barış Birliği'ne önerdiği programın aynısıydı. Birlik daha en başından itibaren Bakunin'in gizli hikmetinin tanıtımını yapan bir propaganda örgütü olarak ve sosyal teori alanında en cahil insanlardan biri olan Bakunin birdenbire sektin kurucusu olarak karşımıza çıktı. Ancak bu birliğin teorik programı yalnızca soğuk bir şakaydı. İşin aslı onun pratikteki örgütlenmesindeydi. Özellikle de bu birlik, Cenevre merkezli enternasyonel bir birlik olmalıydı. Yani Bakunin'in şahsi yönetiminde bulunmalıydı ve aynı zamanda da Uluslararası İşçiler Birliği'nin ana bölümünü oluşturmalıydı. Londra'da bu konuda hiçbir şey bilinmiyor muydu diye sordu Eliza şaşkınlıkla. Biliniyordu tabii. Genel Konsey her şeyden haberdardı. Bununla birlikte Konsey Bakunin'e Becker aracılığıyla Sosyalist Demokrasi Birliği'nin tüzük ve programını Genel Konsey'in onayına sunduğu ana kadar rahat hareket etme olanağı tanıdı. Bunu tamamen hukuki ve nesnel olarak hazırlanmış fakat esasında ironi dolu ayrıntılı gerekçeli karar izledi. Kararın gerekçeli bölümünde diye devam etti Marx, açık ve kesin bir şekilde kanıtlandı ki birlik enternasyoneli karıştırmak için bir araç olmaktan başka bir şey değildi. Darbe beklenmedik bir darbeydi. Bakunin hangi yolla olursa olsun amacına ulaşana kadar enternasyoneli kendisine alet etmek istiyordu. Bakunin'in planı şuydu. Basel Kongresi onun önerdiği ilkeleri kabul ederse herkes Bakunin'in enternasyonele değil, enternasyonelin Bakunin'e uyduğunu görecekti. Buradan şu basit sonuç çıkıyordu. Londra Genel Konseyi istifa etmek zorunda kalacak, Basel Kongresi de Genel Konseyi Cenevre'ye taşıyacaktı. Bu da enternasyonelin tümüyle diktatör Bakunin'in emrine geçeceği anlamına geliyordu. Bakunin Basel Kongresi'nde çoğunluğu elde etmek için gerçek bir entrika düzenlemişti. Hatta birçok sahte aday da vardı. Bakunin kendisini Napoli ve Lyon'dan aday göstermişti. Genel Konsey aleyhine her türlü iftira yayılmıştı. Birilerine konseyde burjuva unsurların egemenliğinden, diğerlerine ise konseyin otoriter komünizmin yuvası olduğundan söz ediyorlardı. Fakat Bakunin'in önerisi kongrede onaylanmadı ve Genel Konsey Londra'da kaldı. Marx, Yelizaveta Lukinichya'yı ailesiyle tanıştırdı. Bu Rus kızı Modena Villa'da herkesin beğenisini kazandı ve kısa sürede Jenichen ve Tusi ile dost oldu. Genç kadının kısa yaşam öyküsü kendisi gibi ilginç ve sıra dışıydı. zengin toprak ağası Kuşelev ve hizmetçi Natalya'nın kızı Yelizaveta, çocukluğundan bu yana çok yönlü eğitim almış, yabancı diller öğrenmiş, soylu topluluğunun yaşam tarzı ve alışkanlıklarını benimsemişti. Müzik öğretmeni ise Mussorgsky idi. Luka Kuşelev, Eliza'nın annesiyle evlendikten kısa bir süre sonra ölmüş, kızının nüfusuna kaydettirememişti. Böylece Eliza onun gayrimeşru fakat mali olarak iyi durumda olan evlatlığı olarak kalmıştı. Onun bu ikili konumu nedeniyle küçümsenmesi, coşkulu, duygulu, yetenekli yapısı üzerinde derin izler bırakmıştı. Okuduğu özgürlükçü yapıtlar ve sosyal adaletsizliği protesto eden gençlerle tanışması, Yelizaveta Lukinichia Kuşelev'in yüreğinde yaşamdan hoşnutsuzluğu, kendisi gibi insanlar için farklı bir yazgıyı yakalama isteğini güçlendirmişti. Fakat taşrada ücra bir yerde babasının ölümünden sonra annesine kalan çiftlikte ne yapabilirdi ki? Yelizaveta'nın karakterinde koşullara boyun eğmek yoktu. Kız arkadaşlarından biri bağımsız olabilmek ve Rusya'dan çıkış hakkı elde edebilmek için anlaşmalı bir evlilik yapmıştı. Yelizaveta Lukinichia da aynı şekilde hareket etti. Genç kızın arkadaşları arasında ağır verem hastası, yaşlı emekli albay Tomanovskaya da vardı. Tomanovskaya duygulu ve akıllı bir insandı. Yelizaveta da baba evini tamamen terk edip başlayacağı yaşam mücadelesinde onun yardımına başvurdu. Çünkü gelecekte varoluşunun tek anlamını bunda görüyordu. Yelizaveta Kuşelev, çevresinde o kadar çok mutsuz insan varken mutlu olamayan seçkin özverili insanlardan biriydi. Tomanovskaya onun ricasını yerine getirip yardım etmeye karar verdi. Bir süre sonra evlendiler. Kuşelevlerin çiftliğini terk ettiler ve hayali balayına çıktılar. Sınırda emekli albay sahte eşiyle ebediyen ayrıldı ve evine döndü. Bir süre sonra da öldü. Eliza hiçbir engelle karşılaşmaksızın Cenevre'ye ulaştı. Orada Yutin, Bartenev, Trusov ve Enternasyonel'in Rusya kanadının diğer yetkilileriyle karşılaştı ve mücadelede yanında olacak dostlarını buldu. Dava arkadaşlarına seve seve verdiği paralarla Halkın Davası dergisinin basılmasına yardımcı oldu. İleriyi görebilen bir insan olarak Eliza, Bakunin'de tehlikeli bir iktidar düşkünü ve zavallı bir teorisyeni görüyordu. Aradan daha birkaç ay geçmeden Eliza'nın bilgilerine, uyumlu çalışmasına, Uluslararası Birliğin Rusya Şubesi'nde güven o kadar arttı ki, Rus devrimci hareketini temsilen Marx'ın yanına onun gönderilmesine karar verdiler. Modena Villa'da Herman Lopati'nin yazgısı ve onun Çernişevski'yi hapisten kurtararak yurt dışına gönderme girişiminin sonucu herkesi endişelendirmişti. Eliza'nın orada bulunduğu günlerde bu konudan özellikle endişeyle söz edildi. Jenny ve kızları, Helen Demuth ve Karl Marx endişelerini gizleyememişler, bu özverili devrimciye yardım yöntemleri bulabilmek için boş yere seferber olmuşlardı. Irkutsk zindanına girebilmek için Londra'da ne yapılabilirdi ki? Marx çalışırken Eliza, dostları Jenny Chen ve Tussie ile birlikte oluyordu. Maitland Park'ta akşamlar piyano çalarak, şarkı söyleyerek, yüksek sesle metinler okuyarak, Rusya'ya ilişkin öyküler, değişik geziler anlatılarak ve tabii ki şakalar ve oyunlarla geçiyordu. Jenny Marx boş zamanlarında gençlere seve seve katılıyordu. O yalnızca kendi kızlarının değil, onların arkadaşlarının da en iyi dostuydu. Akıllı, eğlencelerde yaratıcı, kültürel anlamda seçkin, sürükleyici bir sohbet arkadaşı olan Jenny Marx, duyguları ve hedeflerini paylaşma konusunda tüm insanlara karşı çok özveriliydi. Eğitimi sınırlı ama iyi bir anneye sahip olan Eliza Tomanovskaya, Bayan Marx'a karşı hayranlığını gizlemiyordu. Bazen onun çalışma odasına gidiyor, saatlerce süren söyleşiler yapıyorlardı. Marx Rusça konuşma olanağı buldu ve öğrendiği dili kaynağından duyduğu için mutlu oluyordu. Çernişevski'nin yapıtlarını okuyor ve onun anavatanında köy komününün gelişimine oldukça ilgi duyuyordu. Enternasyonel'in Rus kanadının temsilcisi bu zor konuda oldukça bilgiliydi. Babasının Psikov eyaletindeki çiftliğinde yaşarken çok şey görmüş ve bu konuları enine boyuna düşünmüştü. Bir gün fazla zamanını almadan görüşlerini aktarabilmek için dostları Jenny Chen ve Tussie'nin yanında misafir olarak kalırken Marx'a mektup gönderdi. Üstad, Sizin Rusya'da toprak komününün yazgısına ilişkin öngördüğümüz alternatife gelince, ne yazık ki bu topluluğun küçük bir mülkiyete dönüşmesi büyük bir olasılıktır. Hükümetin tüm önlemlerinin, vergi ve yükümlülüklerinin dengesiz ve dehşet verici şekilde yükseltilmesi, tek amacı toplu sorumluluğun ortadan kaldırılması yoluyla özel mülkiyete geçilmesidir. Geçen yıl çıkan yasa, sayısı 40'ın altında olan, söz konusu olan erkeklerdir, ne mutlu ki kadınlar kölelere dahil değildir, topluluklarda toplu yükümlülüğü ortadan kaldırmaktadır. Resmi ve liberal basın, kendi görüşüne göre bu kararın olumlu sonuçları konusunda avazı çıktığı kadar bağırmaktan hiç de utanmıyor. Ve gerçekten de bu denli harikulade başlangıç çok şey vaat ediyor. Size Halkın Davası dergisinin bu konuyu ele aldığı sayısını gönderiyorum. Bu derginin sizde belki de tümüyle olmadığını tahmin ediyorum. Kuşkusuz Huxtavzen'ın 1847'de çıkan ve Rusya'da toprak mülkiyeti topluluğu sistemini ele alan yapıtı size yabancı değildir. Eğer bu yapıt sizde yoksa bana bildirmenizi rica ederim. Ben de yapıtın Rusçası var ve size hemen gönderebilirim. Bu yapıt toplulukların örgütlenmesi ve yönetimi hakkında çok sayıda olguyu ve kontrol edilmiş verileri içeriyor. Toprak mülkiyeti birliğine ilişkin şu anda okumakta olduğumuz yazılarda Çernişevski'nin bu kitaptan sık sık söz ettiğini ve alıntılar yaptığını göreceksiniz. Elbette zamanınızı almak istemem, fakat pazar akşamı birkaç saat boş zamanınız olursa ve bunu bizimle birlikte geçirirseniz eminim kızlarınız da benim gibi mutlu olacaklardır. Gençlik, güzellik ve kadınsı çekicilik ile daha çok erkeklere özgü olduğu düşünülen akıl, cesaret ve iradenin muhteşem bir uyumla birleştiği Eliza Tomanovskaya, Marx'ın dostluk ve güvenini kazandı. Jenny ve kızı Jenny Chen, Tusi, Helen Demut da bu genç Rus kızına bir akrabaları veya yakınlarına davranır gibi davranıyorlardı. Yelizaveta Lukinichya, Modena Villa'da kendisini bazen Ruslara yazdığı mektupları imzalarken kullandığı isimle Fyodor Fyodorovich olarak tanıtan Engels'le tanıştı. Tomanovskaya'nın İngiltere'de bulunduğu dönem Fransa'nın tarihinde fırtınalı bir döneme denk düşmüştü. Her savaş bir bulut gibi ham ve olgun tohumları koparan, yeryüzünden verimli toprakları, taşları, bitkileri, çöpleri silip süpüren, fırtına ve bora taşıyan bir bulut gibidir. Beklenmedik sürprizlerle doludur. 3. Napolyon'un tahttan indirilmesinden sonra Fransa'nın Prusya saldırısından tek kurtuluş yolu, Marx'ın belirttiği gibi tüm Parisli işçilerin silahlanmasıydı. Fakat Paris'i silahlandırmak, devrimi silahlandırmak demekti. Paris'in saldırgan Prusya'ya karşı zaferi, Fransız kapitalisti ve onun devlet içindeki asalaklarına karşı bir zaferi olabilirdi diye yazıyordu Marx. Fransa burjuvazisi dış düşmandan çok soydaşı olduğu proletaryadan korkuyordu. Zenginlerin çıkarlarını savunan devlet elbette ulusal ihanet hükümeti olmuştu. Hain bakanlar Troch ve Favre başkent halkına gıda ihtiyacını karşılamıyor ve onları açlığa terk ediyordu. Cephede yenilgiler birbiri ardına geliyordu.